Ayrım 8. Aklı Kemal, sayfa 111. İsmet İnönü'nün iki isteği. Atatürk'ün ideal Cumhuriyet Köyü projesini hayata geçirmek için yoğun çaba sarf eden İsmet İnönü, köylerin birleştirilmesi ve kombinalar projeleriyle ideal Cumhuriyet Köyü projesini daha da geliştirmiştir. İsmet İnönü'nün 1940'larda köy ve köylü adına iki önemli isteği daha vardır. İnönü, köylüyü gerçekten milletin efendisi yapmak için köy enstitülerinin sayılarının artırılarak en az 60'a çıkarılmasını ve 200 bin tarımcı yetiştirilmesini istemiştir. Avcıoğlu, AGE, sayfa 1415-1418. İsmet İnönü'nün neden ısrarla 200 bin tarımcı yetiştirilmesini istediği sorusuna Engin Tonguç şu yanıtı vermiştir. Bunu toprak ağalarına karşı tutumunun ışığında incelemek gerekir. Birkaç yıl içinde 200 bin tarımcı hangi alanda kullanılacaktır? Bunlar köy enstitülerinden alınarak yetiştirileceğine göre en yoksul köylerden ve çoğunlukla topraksız ya da az topraklı ailelerden gelecektir. Toprakları olmazsa bunları köylere tarımcı olarak göndermekle ne elde edilecektir? Bunların tarım memuru olarak devlet hizmetinde çalıştırılmaları da düşünülemez. 40 bin köy için 200 bin tarım memuru. Üretim yapamayan memur yetiştirmenin de anlamı yoktur. Bize göre İnönü'nün bu tasarısının bir tek amacı olsa gerekir. En kısa sürede çözümlenmesi gerektiğini söylediği toprak reformu sonunda da bu 200 bin kişilik tarımcı kadrosundan yararlanmak. Toprak reformunu gerçekleştirdikten sonra ilk yıllarda ortaya çıkabilecek verim düşüklüğüne ve ekonomik bunalıma karşı bu kadroyu kullanarak direnmek. Böyle bir reformda kendisine destek olacak bir kadro sağlamak. AGE, sayfa 1416-1417. Ancak İnönü bu iki isteğini hayata geçirmek için bürokrasiden destek görmemiştir. Tarım Bakanı konuyu sürümcemede bırakırken Hasan Ali Yücel de bu isteklere sıcak bakmamıştır. Yücel, personel, örgütlenme ve para yönlerinden İnönü'nün bu iki isteğinin hayata geçirilmesinin doğru olmadığını belirtmiştir. İsmail Hakkı Tonguç da konuya sıcak bakmamıştır. Yücel ve Tonguç, İnönü'nün bu iki isteğinin gerçekleştirilemeyeceğini kendisine bildirdiklerinde İnönü onlara şu yanıtı vermiştir. Çok büyük fırsat kaçırıyorsunuz. Bu savaş yıllarından yararlanarak bunları yapmalıydınız. Savaştan sonra ne olacağı belli değildir. Bunların hiçbirisini bize yaptırmayacaklardır. İleride beni dinlemediğinize çok pişman olacaksınız. AGE, sayfa 1417. Zaman İnönü'yü haklı çıkarmıştır. Köy enstitülerinin sayısının 60'a çıkarılmaması ve 200 bin tarımcı yetiştirilmemesi ilerleyen yıllarda hem köy aydınlanmasını hem de tarım politikalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim Tonguç, 1946 yılından sonra İnönü'nün haklı olduğunu şöyle ifade etmiştir. Gerçekten onu dinlemediğimizde sonradan çok pişman oldum. İtiraf edeyim ki bu tasarının gerçekleşmesi benim de gözümde çok büyümüştü. Eğer benim aklım yatsaydı Yücel'e rağmen işe girişirdim. Bütün köy enstitüleri işinde pişmanlık duyduğum tek nokta budur. Eğer enstitülerin sayısını 60'a çıkarıp gerçekten 200 bin tarımcı yetiştirebilmiş olsaydık, çok daha şiddetle gelecek olan tepkiler 1946 sonrası sırasında ipe gitmek bile bana vız gelirdi. Gözüm arkada kalmazdı ama bu fırsatı kaçırdık. Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri, sayfa 271-289'dan aktaran Avcıoğlu, AGE, sayfa 1417. 1946'dan itibaren ABD'nin dümen suyuna giren Türkiye'de bırakın köy enstitülerinin sayısını artırmayı, mevcut köy enstitülerinin yaşamasına bile izin verilmemiştir. 1950'lerde ABD ile yapılan ikili anlaşmalarla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bütün tarım ürünleri ABD'den satın alındığı için bırakın 200 bin tarımcıya, 100 tarımcıya bile ihtiyaç kalmamıştır. Engin Tonguç köy enstitülerinin Türkiye'de kapitalizme karşı mücadele fırsatı yarattığını ancak 1946'dan sonra bu fırsatın kaçtığını şöyle ifade etmiştir. 1935-1946 döneminde Türkiye kapitalizme giden köşeyi kesin olarak dönmemişti. Varlık birikimi azdı. Özel alanda bir sanayileşmeden söz açılamazdı. Ekonomi kapalıydı. Aracı tüccar güçsüz idi. Feodal kalıntılar CHP içinde ilerici kanat ile mücadele durumundaydılar. Kemalist ilkeler bir kenara atılmamıştı. Yabancıların ekonomik etkisi azdı. Devlet dışarıya borçlu değildi. Bir devlet kapitalizmi uygulaması sürdürülüyordu. Ama İbrenin özel girişimden yana değil, devletçilikten yana olduğu açıktı. Bütün bu koşullar içerisinde hızla girişilecek bir bilinçlendirme kampanyası, bütün sistemin Kemalizmin gösterdiği doğrultuda halkçı, devletçi bir yönde gelişmesini çok kolaylaştırabilir. Böyle bir gelişme için ta başından beri en çok eksikliği duyulan etkeni, emekçi sınıfların devleti desteklemesi, güçlendirmesi etkenini sağlayabilirdi. Ve 1935-1946 dönemi koşulları içinde gerici, tutucu güçlerin böyle bir gelişmeye karşı çıkmaları çok zor olabilirdi. Bilinçlendirilmiş, öğretim ve eğitim görmüş köylülerin çoğu o çağda boş olan kamulaştırmış topraklar üzerinde uygulayacakları bilgili ve çok yüksek verimli bir tarım, bir ölçüde gerçekleştirilecek toprak reformu, devlet eliyle kurdurulması sürdürülen sanayi, feodal kalıntılara karşı bir ekonomik gücü ilericilere sağlayabilirdi. Onları destekleyecek kapitalizm içte yoktu, dışta da çok güçsüzdü. Kısacası 1946'ya kadar henüz köşe kapitalizmin yönünden dönülmemişti. Uygun iç ve dış koşulların bir süre daha devam etmesi durumunda bu köşenin kapitalizm yönünde dönülmesini önleyebilmek ve bir süreç atlamak olanağı belki bulunabilirdi. 1935'lerde 1946'dan sonra hiçbir biçimde bulunmayan bir fırsat, bir tarihsel olanak vardı ve olanaktan yararlanılmaya çalışılmıştır. Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri, sayfa 263-264'ten aktaran Avcıoğlu, AG sayfa 1418. Ancak maalesef ABD emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileri yüzünden bu olanaktan yararlanılıp ne köy aydınlanması gerçekleştirilebilmiş, ne toprak reformu yapılıp feodal unsurların kökü kazınabilmiş, ne de devletçi ve halkçı ekonomi egemen kılınıp kapitalizm canavarı yok edilebilmiştir. Köy enstitülerine öyküsünü köy kökenli dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal'in şu sözleriyle bitirelim. Hoca geliyor, söylüyor, çocuklar ezberliyor. Bu çocukları köleleştirme eğitimidir. Köle olan köle yapmaya çalışır. İnsanlar her yerde böyle yetiştirildikçe barış olmaz. Biz köy enstitüleriyle eğitime yaşayarak ve yaratarak eğitimi katmıştık. 20. yüzyılda Türklerin yarattığı insanlığa armağan ettiği en büyük iştir köy enstitüleri. Ben 3 şeyle övünmesini isterim Türkiye'nin. Atatürk'ün gerçekleştirdiği kendine dönüş ve bağımsızlık politikası, Hakkı Tonguç'un gerçekleştirdiği demokratik eğitim ve Nazım Hikmet'in gerçekleştirdiği insancıl ulusal şiir. Gümüşoğlu, AG sayfa 99. Başaran, AG sayfa 21. Köy aydınlanmasının yok edilişi. Atatürk'ün ölümünden sonra başlayan karşı devrim sürecinde aydınlanmış değil, cahil köylülere ihtiyaç olduğu için olsa gerek, Atatürk'ün ve genç cumhuriyetin köy aydınlanması projesi yok edilmiştir. 1946'da Demokrat Parti muhalefetinin baskısı sonucunda Hasan Ali Yücel görevden alınmış, yerine Reşat Şemsettin Sirer getirilmiştir. Bu görev değişikliği hem köy eğitmen kurslarının, hem halk evlerinin, hem de köy enstitülerinin sonuna hazırlamıştır. 17 Nisan 1948 tarihli bir genelge ile köy eğitmen kursları kapatılmıştır. Gümüşoğlu, AG, sayfa 99. 2 Mayıs 1951'de ise 5830 sayılı bir kararla halk evleri bütün mal varlıklarına el konularak kapatılmıştır. Kendisi de halk evlerinden gelen, Aydın Halk Evi'ni kurup başkanlığını yapan Başbakan Adnan Menderes, bu kurumun kapatılma gerekçesini şöyle açıklamıştır. Halk evleri, halk odaları kurmak, gençlik teşkilatını ele almak, faşist, vari, helaki ve düşüncelerin mahsulüdür. Bunlar içtimai bünyemiz için abes, beyhude, geri ve yabancı uzuv halindedir. Adnan Menderes'in Büyük Millet Meclisi'nde 4-10-1951'de başlayan tartışmalarındaki nutkundan nakleden Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adam, cilt 3, 6. basım, İstanbul 2000, sayfa 67. Menderes halk evleri hakkında 1955 yılında da şunları söylemiştir. Halk evleri içi boşalmış, tarihe karışmış, maksatsız birer varlık halindeydiler. Bunlar partileri için birer hicap mevzu, utanma konusu teşkil ediyordu. Aydemir, AG, sayfa 67. Oysa ki aynı Adnan Menderes 1936 yılında Aydın Halk Evi'nin açılış töreninde şunları söylemişti. Milletimizin yükselmesi yolunda her ihtiyacı gören ve sezen büyük gazi, içtimai hayatımızda, kültür hayatımızda çok derin bir boşluğu ve çok şiddetli bir ihtiyacı görmüş, bu boşluğu dolduracak ve ihtiyaca cevap verecek bir tesis ve teşekkülün esasını kurmak, temellerini atmak şerefini de kazanmıştır. AG sayfa 67. Şevket Süreyya Aydemir, Menderes'in bu değişimini Menderes'in halk evlerinin bu iki tarifi ve değerlendirmesi arasında ne kadar fark vardır. Onun iktidara geldikten sonra halk evlerini daha yukarıda verdiğimiz sözlerle yermesi şaşkınlık yarattı diye yorumlamıştır. Menderes'in halk evleri hakkında belli bir zaman arayla yaptığı bu açıklamaların siyahla beyaz kadar birbirine zıt açıklamalar olması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak Atatürk'ten sonra Türkiye'nin ABD çıkarları doğrultusunda değiştirilip dönüştürüldüğü karşı devrim sürecinin baş aktörlerinden birinin Menderes olduğu anımsandığında ondaki bu köklü değişimin son derece normal olduğu anlaşılacaktır. Görgü tanıklarının anlattıkları halk evlerinin sadece kapatılmadığını, aynı zamanda talan edildiğini göstermektedir. Levhaları, kanepeleri, spor eşyaları, piyanoları açık gözler tarafından bedava denecek paraya alındı. Açık gözler halk evinin mirasına kondular ve zengin oldular. Gençler sokak ortasında kaldı. Onlara kimse sahip çıkmadı. Gümüşoğlu, AG sayfa 144. Kapatıldığı yıl 478 halk evi merkezi, 5000 halk evi şubesi, 4000 halk odası vardır. Çeçen, AG, sayfa 259. Karşı devrimin en çok tepki gösterdiği kurum köy enstitüleridir. 1944 yılında Gümüşhacı köyde 19 Mayıs törenleri sırasında şiir okuyan bir köy enstitüsü öğrencisinin sorguya çekilmesiyle başlayan köy enstitüsü tartışması kısa sürede ülke çapında bir köy enstitüsü düşmanlığına dönüşmüştür. Akçam, AG sayfa 365. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'nin 61 milletvekiliyle meclise girmesi enstitülere yönelik eleştirileri artırmıştır. Köy enstitüleri, toprak ağaları ve büyük toprak sahiplerinin boy hedefi haline gelmiştir. Örneğin başlangıçta köylünün eğitilmesinin kendi çıkarına olacağını düşünüp enstitüleri destekleyen Emin Sazak sonradan bir numaralı enstitü düşmanı haline gelmiştir. Eskişehir'de bir kahvede Çifteler Köy Enstitüsü müdürü Rauf İnan'a rastlayan Emin Sazak, bu itlere toprak vereceklermiş, versinler bakalım verebilecekler mi? Ben onlara hayvan, çift, çubuk, tohumluk vermedikten sonra topraklanıp da ne olacak? Demiştir. Tonguç, Bir Eğitim Devrimcisi, sayfa 442. Köy enstitülerine yönelik toprak ağası tepkisini en güzel yansıtan örneklerden biri Kinyas Kartal örneğidir. Kinyas Kartal, baktık diyor, köy enstitüleri gelişiyor, biz ağalar toplandık. Bu köy enstitüleri 10 yıl daha sürerse doğuda ağalık ölecek. 1950 seçimleri öncesinde Demokrat Parti ile pazarlık yaptık ve köy enstitülerini kapatmaya söz verirseniz oyumuzu size vereceğiz dedik. Söz verdiler. Oyumuzu verdik, enstitüleri de kapattırdık. Dursun Kut, Kinyas Ağa köy enstitülerini nasıl kapattırdı? Cumhuriyet Gazetesi 20 Temmuz 1996, Muzaffer İlhan Erdost, Küreselleşme ve Osmanlı Millet Modeli makasında Türkiye, İstanbul 1998 sayfa 77, Akçam, AG sayfa 112. 1947 yılında enstitü mezunu öğretmen ve sağlık memurlarına verilen geçim toprakları geri alınmıştır. Gümüşoğlu, AG sayfa 108. Köy enstitülerinin kapatılış sürecinde köy enstitülerine yönelik asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Örneğin 19 Kasım 1951 tarihinde mecliste yapılan gizli bir oturumda askeri yargıç Şevki Mutlugil, köy enstitülerinin nasıl bir komünist yuvası oldukları hakkında bilgiler vermiştir. Bu bilgiler içinde ABD'de yerler arasında ilkel site araştırması yapan Niyazi Berkes'in Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'ne çağrılıp konuşturulduğu, köy enstitülerinde köy müziği bestelerinin sol elle yapıldığı, Hasan Oğlan Köy Enstitüsü müzik salonunun orak şeklinde kurulmuş olduğu, Çifteler Köy Enstitüsü'nde öğrencilere Kremazov kardeşler dava dosyasında böyle yazılmıştır adlı komünist propagandası yapan bir kitabın okutulduğu gibi bilgiler vardır. Akçam, AG sayfa 25. Enstitülerin plan ve programını belirleyen Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç görevden alınmıştır. Bakanlığa Reşat Şemsettin Sirer getirilmiştir. Yeni bakanın ilk uygulamalarından biri 1950-51 ders yılında milli kültürümüze uygun olarak karma eğitime son vermek olmuştur. Kısa süre içinde enstitülerdeki kız öğrenci sayıları azaltılmıştır. Böylece köy enstitüleri aşamalı olarak işlevsizleştirilmiştir. Gümüşoğlu, AG sayfa 108. Hasan Oğlan köy enstitüsü çevresindeki yontular, heykeller kaldırılmış, Toprak Adam adlı yontu parçalanmıştır. Enstitülerin tarım alanları bakımsızlıktan kurumuş, hayvanları açlıktan ölmüştür. Öğretmen Hidayet Gülen, biz öğrencilerimizle ölen dev gibi boğaların başında saatlerce ağladık diyerek söz etmiştir o trajediden. Hasanoğlan'da Mirnos koyunları, tiftik keçileri, Hollanda inek ve boğaları vardı. Eski öğretmenlerden Nazif Balcıoğlu, enstitüye yeni atanmış bir veterinere hastalanan hayvanların ülkenin parasıyla geldiğini, tedavi edilmesi gerektiğini söylediği zaman veteriner, "Ben bir şey yapamam. Ben her şeyden önce milliyetçiyim." karşılığını vermişti. Tonguç, Age, sayfa 617-618. Akçam, Age, sayfa 376. Köy enstitüleri 27 Ocak 1954'te tamamen kapatılmıştır. Gümüşoğlu, Age, sayfa 108-109. Bundan sonraki dönem İmam Hatip okulları dönemi olacaktır. Atatürk Cumhuriyeti 15 yıllık dönemde köylüye huzur ve güven vermiştir. Köylüyü geleceğe güvenle bakan, kendine güvenen, okuyan, araştıran, inceleyen, aydınlanmış ve üreten bilinçli yurttaş haline getirmiştir. Ancak Atatürk'ten sonra köylüyü her bakımdan kalkındıran devrimci yenilikler sürdürülmemiştir. Atatürk'ün köy aydınlanma projesinin devamı niteliğindeki köy enstitüleri de kapatılınca köy aydınlanması tamamen yok edilmiştir. Yoksul köylü çocuklarını modern makineli tarım teknisyeni olarak yetiştiren devlet üretme çiftlikleri kapatılmıştır. Damızlık hayvan haraları satılmıştır. Pek çok tarım kiti kapatılmıştır. Aydoğan, Atatürk ve Türk Devrimi, Cilt 2, sayfa 308. Belli ki karşı devrim, aydınlanmış dünyayı tanıyan, üretken köylü yerine aydınlanmamış, içine kapalı, dinle kandırılmış oy deposu bir köylü istemiştir. Geldiğimiz noktada bugün 2012, Türkiye, Uruguay'dan inek, Meksika'dan mısır ithal eder duruma gelmiştir. Milliyetçilik bu mudur? Halk evlerinden ve köy enstitülerinden İmam Hatip okullarına. 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda şöyle bir hüküm vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüksek din uzmanları yetiştirmek için üniversitede bir ilahiyat fakültesi açılacak ve imamet, hatiplik gibi din hizmetlerinin görülebilmesi için de ayrı okullar açılacaktır. Bu hüküm doğrultusunda 1924 yılında İmam Hatip okulları açılmıştır. Bu okullar 4 yıllık orta öğretim düzeyinde okullar olarak eğitim öğretim vermeye başlamıştır. Ancak 1930 yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmıştır. İmam Hatip okulları 1949 yılında yeniden açılmış ve askerliğini yapmış ortaokul mezunları okula alınmaya başlanmıştır. Daha sonra bu okullar 10 aylık dönemlerle biten İmam Hatip kursları halinde eğitime devam etmiştir. Bu kurslardan bir senede ancak 50 kişi mezun olmuştur. Daha sonra bu kursların süresi 2 yıla çıkarılmıştır. Bir süre sonra bu kurslara diğer meslek okulu mezunları da alınmaya başlanmıştır. 1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti, DP, ilk iş olarak Türkçe ezanı yeniden Arapçaya çevirmiş, daha sonra da İmam Hatip okullarının sayısını artırmıştır. Demokrat Parti 1. dönemi 4, 2. dönemi 3 yıl olan 7 okul açmıştır. İmam Hatip okullarının sayısı 1951-1971 yılları arasında 72'ye çıkmıştır. 1963 yılında okullara parasız yatılı öğrenci alınmaya başlanmıştır. 1972'den sonra ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim öğretim veren meslek okulları haline getirilmiştir. İmam Hatip okulları 1973'te lise statüsünde kabul edilmiş ve bu okullardan mezun olanlara üniversitelerin edebiyat bölümlerine girme hakkı tanınmıştır. 1974 yılında CHP-MSP koalisyonu döneminde İmam Hatip liselerinin ortaokul kısmı yeniden açılmıştır. Bu dönemde açılan İmam Hatip sayısı 101'e çıkmıştır. 1976 yılında bir valinin Danıştay'a açtığı davanın kazanılmasıyla İmam Hatiplere kız öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. 1975-1978 yılları arasında Milliyetçi Cephe döneminde 230 İmam Hatip Lisesi açılmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Temel Eğitim Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan değişiklikle İmam Hatiplerden mezun olanlara üniversitelere girebilme hakkı tanınmıştır. Her konuda özgürlükleri kısıtlayan darbeciler ne hikmetse İmam Hatiplerin özgürlük alanını genişletmişlerdir. 1985'te Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmıştır. Sorgulayan, kültürlü ve bilinçli bireyler yetiştirerek toplumsal aydınlanmayı sağlayan halk evlerini ve köy enstitülerini kapatanlar, Türkiye'nin dört bir yanını hayata sadece dini pencereden bakmayı öğreten, çağdaşlaşmayı dinsizleşmek diye anlatan, Türk devrimine düşman, yeniden Osmanlılaşmayı savunan İmam Hatip okullarıyla donatmışlardır. İşte sayılarla İmam Hatip şampiyonu başbakanlar. Başbakan 1951-1959 Adnan Menderes, açtığı okul sayısı 19. 1962-1963 İsmet İnönü 7. 1965-1971 Süleyman Demirel 46. 1974-1975 Bülent Ecevit 26. 1975-1978 Süleyman Demirel 233. 1978-1979 Bülent Ecevit 4. 1979-1980 Süleyman Demirel 36. 1984-1989 Turgut Özal 90. 1990-1992 Mesut Yılmaz 23. 1992-1994 Süleyman Demirel 12. 1994-1995 Tansu Çiller 13. 1995-1997 Diğer Hükümetler 92. Eğitim Senin raporundan nakleden İbrahim Ural, Bu da Bilmediklerimiz İstanbul 2009 sayfa 108-109. 1950'den sonra Türkiye'de sadece sağ iktidarların değil sol iktidarların da İmam Hatip Okulu açtıkları görülmektedir. Türkiye'de İsmet İnönü ve Bülent Ecevit toplam 36 İmam Hatip Okulu açmıştır. Bu durumun temelinde oy kaygısı vardır. Türkiye'nin İmam Hatip Okulu açma şampiyonu ise hiç tartışmasız Süleyman Demirel'dir. Demirel değişik dönemlerde toplam 327 İmam Hatip Okulu açmıştır. Eğitim Senin araştırmalarına göre Türkiye'de ortalama 5000 İmam Hatip'e ihtiyaç varken İmam Hatip liselerinden her yıl 25.000 kişi mezun olmaktadır. İmam Hatip okullarından 2006 yılına kadar mezun olanların sayısı 2 milyonu geçmesine karşın hala camilerde din görevlisi sıkıntısının yaşanması dikkat çekicidir. Özellikle 2000'lerden sonra İmam Hatip okullarının öğrenci sayılarında büyük artışlar görülmüştür. Örneğin İmam Hatip'lerde 2002-2003 öğretim yılında 28.247 kız, 42.853 erkek olmak üzere toplam 71.100 öğrenci varken bu sayı 2006-2007 öğretim yılında 62.168 kız, 58.500 erkek olmak üzere toplam 120.668 öğrenciye çıkmıştır. Görüldüğü gibi İmam Hatip okullarının öğrenci sayılarında 4 yılda toplam %70 artış olurken bu artış erkek öğrencilerde %36, kız öğrencilerde ise %120'dir. Kızlar İHL'de erkekleri geçti. Milliyet Gazetesi 9 Şubat 2008 Altan Öymen, İmam Hatipler ve Din Adamlığı Radikal Gazetesi 9 Eylül 2006. İmam Hatiplerin kuruluş amacı Türkiye'nin İmam Hatip ihtiyacını karşılamak olduğuna göre ve yalnızca erkekler İmam Hatip olabildiğine göre bu okullarda erkeklerden çok kızların eğitim görmesinin amacı nedir acaba diye sormadan edemeyeceğim. Millet mekteplerinde, halk evlerinde ve köy enstitülerinde akıl ve bilime dayanan çağdaş bir eğitim öğretim anlayışı vardı. Buralarda gençlere bilim, teknik, sanayi, tarım, sağlık, tarih, dil, edebiyat, köycülük, tiyatro, resim, heykel, müzik, spor alanlarında temel bilgiler verilerek gençlerin yaratıcılıkları geliştirilir, gençler bilinçli üreticiler haline getirilir, gençlerin bireysel ve toplumsal aydınlanmaları sağlanırdı. İmam Hatipler'de ise nakil, sezgi ve ezbere dayanan dinsel bir eğitim-öğretim anlayışı vardır. Buralarda gençlere Arapça, nakilcilik ve biat kültürü öğretilerek gençlerin hayatı ve evreni dinsel eksenli olarak algılamaları sağlanmaktadır. Böylece Cumhuriyet'in bireyselleştirdiği insanların yeniden kullaşmaları süreci başlamıştır. Bu süreç en çok karşı devrimcilere yaramıştır. Hayata, evrene ve doğaya sadece dini pencereden bakan insanların tercihleri bilim, kültür, sanat ve aydınlanma değil. Evliyalar, tekkeler, türbeler, falcılık, büyücülük, çok eşlilik tartışmaları, kadının toplumsal hayattan dışlanması ve dinselleşme yönünde olmuştur. Böyle olunca da kalkınmadan, aydınlanmadan, sosyal adaletten, çağdaşlaşmadan söz eden siyasi partiler değil, dinden söz eden, daha doğrusu dini istismar eden siyasi partiler çok rahat iktidara gelmiştir. Doğru ve iyi bir din eğitimi tabii ki gereklidir. İnsanlar çocuklarını istedikleri dinin ilkelerine göre tabii ki özgürce yetiştirebilmelidir. Ancak dinsel eğitim konusunda devlet tarafından asla bir zorlama ve yönlendirme yapılmamalıdır. Okullarda din dersleri seçmeli olmalıdır. Dahası her yıl on binlerce öğrencinin sadece dinsel eğitime tabi tutulduğu okullar asla bir ülkenin yaygın eğitim kurumu haline getirilmemelidir. Aksi halde oraları zaman içinde birilerinin arka bahçesi haline gelir. Önceleri İmam Hatiplerin amacı sadece din görevlisi yetiştirmekken Zamanla bu okullara din görevlisi olamayan kız öğrenciler de alınmıştır. Ayrıca okullara Türkiye'nin ihtiyacı olan din görevlisi sayısının çok üstünde öğrenci alınmıştır. Kimse kimseyi kandırmasın. Açık söyleyelim, buralarda insanlara dinden çok başka şeyler öğretilmiştir yıllarca. Sözün özü, Türkiye'ye 1949'a kadar öğretmenler, 1950'den itibaren ise imamlar yol göstermiştir. Gelinen nokta ortadadır. 8. ayrımın sonu, sayfa 123.